Ayrım 21.
Christian uzak bir rüyayı takip eder gibi gözleri dalgın, sesi hareketli devam etti. Hakkım vardı. Onu sevmemek mümkün değildi. Birkaç defa seni görmeye gelmişti. O zaman gördüğümü hatırlıyorum. Hiç kimseye benzemeyen bir tavrı vardı. Ne yazık. Sana çok acırım Feride. Zannederim ki bir genç kız için sevdiği bir nişanlının ölümünü görmekten büyük felaket olamaz. Sana çok acırım Feride. Bir genç kız için sevdiği bir nişanlının ölümünü görmekten büyük felaket olamaz dediği zaman gözlerimi önüme indirerek kapadım. Doğrusu hakkım var dedim. O vaziyette başka ne diyebilirdim? Fakat ben sana yalan söyledim Christian. Ben bir genç kız için daha büyük bahtsızlıklar da biliyorum. Sevdiği bir nişanlının ölümünü gören genç kızlar zannettiğin kadar acınacak insanlar değillerdir. Bir büyük tesellileri vardır onların. Aradan aylar yıllar geçtikten sonra bir gece yabancı bir memleketin karanlık ve soğuk bir odasında yalnız kaldıkları vakit o nişanlının çehresini göz önüne getirmek imkanına maliktirler. Bu zavallı gözlerin son bakışı benimdi demek hakkına maliktirler. Bu hayalin yüzünü kalplerinin dudağıyla. Halbuki ben bu haktan mahrumum Christian. B. 9 Mart. Bu sabah B. Darül Muallimatında derse başladım. Buraya galiba çok ısınacağım. Mamafi Zeynilerden sonra burasını beğenmediğimi söylersem esasen ayıp düşer. Yeni arkadaşlar görünüşte fena insanlar değil. Talebem yaşça bana yakın, hatta zannederim bir kısmı benden büyük akıllı hanımlar. Hele Recep Efendi isminde sarıklı bir müdür var ki, Ömür mektebe geldiğim vakit Muavine Hanım beni doğru müdürün odasına götürdü. Recep Efendi'nin idareye gittiğini, neredeyse geleceğini söyleyerek beklememi rica etti. Kah pencereden teneffüs bahçesine seyrederek, kah duvarlardaki levhaların karışık yazılarını okumaya çalışarak yarım saate yakın onu bekledim. Nihayet geldi. Yolda bir sağanağa tutulmuş. Latası fena halde ıslanmıştı. Beni odada görünce, "Hoş geldin kızım. İdareden şimdi haber verdiler. Allah cümlemize mübarek etsin." dedi. Ağarmış top sakalının çerçevesi içinde yüz yuvarlak yüzü, elma gibi kırmızı yanakları, her bir tarafa bakan şaşı gözleri vardı. Üstünden akan sulara bakarak, "Tu Allah belasını versin." dedi. "Şemsiyeyi almayı unutacak olduk, başımız bu hale geldi. Akılsız kafanın derdini ayaklar çeker derler ama bu seferlik bizim lata çekti. Kusura bakma kızım, ben biraz kurnacığım." Latasını çıkarmaya başlamıştı. Ben ayağa kalkarak, "Efendim, rahatsız etmeyeyim, sonra gelirim." diye dışarı çıkmak istedim. O bir el işaretiyle tekrar oturmamı emretti. "Yok canım efendim, teklif mi var? Bir bakıma senin pederin sayılırız." dedi. Arkasında mor çizgili sarı atlastan bir yelek yahut gömlek vardı. Sobanın yanına bir iskemle çekerek oturdu. Kocaman meşin kunduralarının at nalı şeklinde çivilerle süslü tabanlarını ateşe vererek benimle konuşmaya başladı. Çekiçle üstlerine vurulan madenler gibi kulakta çınlayan tuhaf bir sesi vardı. Bütün K'ları G gibi telaffuz ederek konuşuyordu. "Sen bayağı çocukmuşsun be kızım." Her yerde işittiğim bu söz artık canımı sıkmaya başlamıştı. "Dün de işlerin amma tıkırında gitmiş ha. Şu var ki bir memuriyetin muhafazası o memuriyetin istihsalinden daha müşküldür. Gayrı ona göre çalışırsın. Benim muallimlerim kendi öz kızlarım demektir. İlle ve lakin gayet ciddi olmalı. Bir tanesi geçenlerde bir halt yiyecek olduydu. Tövbeler olsun. Maruf müdürüne sormadan pasaportunu eline verdim, kapı dışarı ettim. Öyle değil mi Şehnaz Hanım? Ağzını açmaya tövbe mi ettin?" Şehnaz Hanım mektebin müdür muaviniydi. Öksürmeden lakırdı söyleyemeyen orta yaşlı, cılız, hasta yüzlü bir kadıncağız. Deminden beri bir şey söylemek istediğine dikkat ediyordum. Sinirli sinirli. "Evet, evet öyle olmuştu." dedi. Sonra söz söylemek fırsatını kaçırmamak istiyor gibi. "Hammalları iki mecidiyeden aşağı razı edemiyorum. Ne yapalım?" diye ilave etti. Müdür efendi sobanın yanında dumanları çıkmaya başlayan ıslak kunduralarının nalılı tabanlarından tutuşmuş gibi yerinden fırladı. Bak tereslere, tövbe olsun arkalığı sırtıma alır eşyayı kendim taşırım. Ben deli bozuk bir herifim. Yapar mıyım yaparım. Sen git öyle söyle. Sonra tekrar bana döndü. Sen benim bu şaşı gözlerimi görüyor musun? Onların yan bakışlarını alim Allah 1000 liraya satmam. Şöyle bir bakıverdim mi akılları başlarından gider. Yani demem o demek ki arife olmalı, fadıla edibi olmalı. Vazifede kusur etmemeli. Hariçten muallimlik vakarını muhafaza etmeli. Muvanne hanım, ders vakti oldu mu dersin? Oldu efendim, talife sınıfa girdi. Haydi kızım, seni talebeye takdim edeyim. İlle velakin evvela git, şu yüzünü bir iyi yıka. Müdür efendi bu sözleri biraz sıkılarak, sesini alçaltarak söylemişti. Fena halde şaşırdım. Acaba yüzüme bir şey mi sürülmüştü? Muavine hanımla birbirimize baktık. O da benim gibi müteahhirdi. Yüzümde bir şey mi var efendim dedim. Kızım, kadın kısmının süs ve altına tutkusu bir yaratılış eğilimdir. İlle muallim kısmının öyle yüzü gözü boyalı sınıfa girmesi caiz değildir. Bugün sana pederane ihtar ediyorum. Ben şaşkın şaşkın. Fakat bende boya yok müdür efendi. Ben dünyada yüzüme boya sürmüş insan değilim dedim. Recep efendi aksi aksi yüzüme bakıyor. Amma yaptın ha, amma yaptın ha diyordu. Birdenbire işi anladım ve kendimi tutamayarak güldüm. Müdür efendi, o boyalardan ben de şikayetçiyim. Ama ne yapalım ki Allah sürmüş. Su ile çıkarmaya imkan yok dedim. Muavine de benimle beraber gülmeye başlamıştı. Hanımın tabii rengi efendim dedi. Bu defa kahkahalar müdür efendiye sirayet etti. Fakat onun gülüşü de herkesten başka türlüydü. Ha ha ha diye gülerken H harflerini yine mektebe gelmiş çocuklara alfabe talim eder gibi tane tane döküyordu. Amma tuhaf iş ha. Allah'tan ha. Allah'tan. Allah da verdi mi verir. Sen böyle parlak yüz gördün mü Muavine Hanım? Kızım annen sana süt yerine gül reçeli mi emzirdi be? Hay Allah. Herhalde bu Recep Efendi pek hoş bir insan olacaktı. Çarçabuk kanım kaynamıştı. Müdür efendi hala üstünde ince ince dumanlar tüten latasını giymiş, beni sınıfa götürmeye hazırlanmıştı. Bir koridor penceresinden talebelerimi görür görmez yüreğim ağzıma geldi. Ne kalabalık ya Rabbi. Dershanede belki 50 çocuk vardı. Hepsi de hemen hemen ben akran genç kızlar. Birdenbire üstüme dikilen bu bir yığın göz karşısında adeta eriyordum. Müdür efendi hemen bu dakikada çekilip gitseydi müşkül bir vaziyette kalacak, lakırdılarımı şaşıracaktım. Bereket versin, onda müthiş bir dinletme merakı vardı. Çık kızım makamına bakalım diye hemen hemen zorla beni kürsüye çıkardıktan sonra uzun bir nutuk verdi. Aman neler söylüyordu. Avrupalılar tıbbi, kimyayı, felakiyat ve riviyaziyatı Araplardan aldıkları her halde biz ne halt karıştırıp Avrupalılardan yeni bilgileri alamıyoruz. Avrupalıların hazaini ilmi irfanına payzeyni duhul olup gücün yettiği kadar ganimetler almak meşru bir çapul imiş. Bu çapul öyle topla tüfekle olmaz, ancak Fransız diliyle olurmuş. Müdür efendi iyiden iyiye coşmuştu. O maden gibi kulakları çınlayatan sesiyle bağırarak beni gösteriyordu. O memaliki irfanın anahtarları na şu parmak kadar kızın elindedir. Siz onun heybetine bakmayın. Parmak kadar görünür ama içi cevherlidir maşallah. Sıkı yapışın boğazına. Boğazına basın. İlmi ağzından alın, limon gibi sıkın ha. O melun kahkaha nöbetlerinden birinin tutmak üzere olduğunu hissediyor, yerlere geçiyordum. Aman ya Rabbi, rezil olacaktım. İlk defa doğrudan doğruya sınıfa bakmaya cesaret ettim. Onlar da gülüyordu. Böylece talebemle ilk bakışımız tatlı bir tebessüm oldu. Öyle zannederim ki bu bakış, bu gizli gülüş o anda bizi birbirimize sevdirdi. Sınıfta gülüşmenin artması nihayet müdür efendinin dikkatini celbetmişti. Birdenbire yumruğunu kürsüye vurdu, şaşı gözlerinin 1000 liraya satamayacağını söylediği o korkunç yan bakışlarından biriyle sınıfı süzerek, "O ne ya, o ne ya, Size az yüz verdiler mi? Astırın da istersiniz. Bu kadın kısmına yüz vermeye gelmez ya. Tövbeler olsun berbat ederim. Kapayın çabuk ağızlarınızı. Pişmiş kelleler gibi ne sırtıp duruyorsunuz diye bağırdı. Kızlar o kadar aldırış etmiyorlardı. Doğrusu ben onlardan daha ziyade ürkmüştüm. Nutuk 15 dakika kadar devam etti. Ara sıra gülüşmeler arttıkça Recep Efendi kürsüyü yumrukluyor. Ne sırıtıyorsunuz? Kalpatanı getiririm ha diye yarı şaka yarı ciddi onları tehdit ediyordu. Nihayet son bir defa daha. Sıkı tutun, yakasını bırakmayın. Limon gibi sıkıp ilmini ağzından almazsanız yuh sizin erfağınıza. Ananızdan babanızdan devletten milletten yediğiniz ekmek zıkkım olsun diye bağırdıktan sonra çıktı gitti. Talebemle yalnız kaldığım bu ilk dakikanın bu kadar müşkül olacağını düşünmemiştim. Sabahtan akşama kadar durmadan söylenen gevize çalı kuşu dut yemiş bülbüle dönmüştü. Başımın içi bomboştu. Söyleyecek bir kelime bulamıyordum. Kendimi tutamadım, gayri ihtiyarı hafifçe güldüm. Bereket versin, talebelerim beni hala müdür efendinin nutkuna gülüyor sandılar. Onlar da gözlerime bakarak gülümsemeye başladılar. Birdenbire bana bir cesaret geldi. Artık kendimi toparlamıştım. Hanımlar diye söze başladım. Bir parça Fransızcam var. Bunun size faydası olursa bahtiyar olacağım. Artık tılsım bozulmuştu. Dilim açılmıştı. Hiç güçlük çekmeden söylüyor, kızlarımın yavaş yavaş bana ısındıklarını hissediyordum. Böyle kocaman hanımlara karşı kızlarım diyebilmek ne saadet. Yalnız ara sıra biraz fazla gülüyorlardı. Benim için hava hoş. Fakat maşallah Recep Efendi o 1000 liradan fazla değer yan bakışlarıyla sınıf penceresinden bakarsa dehşet. Onun için talebelerime ayrıca bir ihtarda bulunmaya lüzum gördüm. Hanımlar, gülmeleriniz tebessüm derecesini geçmemeli. Sizi tehdit etmek için benim elimde müdür efendinin galiba kalpatan dediği şey her neyse ondan yok. Fakat size kırılırım dedim. Hasılı ilk dersim pek güzel geçti. Sınıftan çıkarken kızlarımdan biri yanıma geldi. Bana kalpatanın sadece kerpeten demek olduğunu söyledi. Müdür efendi fazla gülenleri kalpatanla dişlerinize sökerim ha diye zarifane tehdit edermiş. B 28 Mart. Kızlarımdan çok ama pek çok memnunum. Beni o kadar sevdiler ki teneffüste bile peşimi bırakmıyorlar. Arkadaşlarıma gelince doğrusu onlar da fena insanlar diyemem. Bana karşı fazla soğuk duranlar odanın bir köşesinde yan yan bakarak benim için herhalde iyi olmayan şeyler fısıldaşanlar yok değil. Fakat insan evinde bile herkesle sevişebilir mi? Arkadaşlar arasında en hoşuma giden Nezihe ve Vasfiye diye iki sevimli İstanbul çocuğu. Birbirlerinden hiç ayrılmıyorlar. Fakat muavin Şehnaz Hanım bana bunlarla sıkı fıkı arkadaş olmamamı tavsiye etti. Sebebi nedir bilmiyorum. Bunlardan başka iki tane eski bildik var. Birisi vaktiyle Merkez Rüşdiyesi'nde beni müdafaa eden uzun boylu, keskin kara gözlü kadın ki burada haftada bir gün ders veriyormuş. Müdür efendinin yan bakışlarından korkmayan yegane arkadaşımız bu. Bilakis Recep efendi ondan çekiniyor, gizli gizli mavi latasının yakasını silkerek "Vah ne şirrettir o, şunu bir atlatsam yok mu, tövbe olsun gözüm açılacak" diyor. Eski bildiklerden ikincisi kocaman gözlüklü dişlek bir ihtiyar muallimi. Vaktiyle ara sıra tren arkadaşlığı ederdik. Göztepe taraflarında bir yerde muallimeydi. Onun da beni gözü ısırıyor dikkatle yüzüme bakarak. Allah Allah, bu kadar benzeyiş görmedim. Vaktiyle trende afacan bir mektep kızı görürdüm. Size öyle benzerdi ki. Fakat o galiba Fransız filandı. Türlü maskaralıklar eder, bir vagon dolusu halkı gülmekten kırar geçirirdi diyor. Ben önüme bakarak ihtimal olabilir diyordum. Mektepte birkaç erkek muallim de var. Zahit Efendi ihtiyar bir din dersleri hocası. Coğrafya hocası Ömer Bey kranta bir miralay müteakidi. İsmini bilmediğim bir yazı muallimi, nihayet musiki muallimi Şeyh Yusuf Efendi. Yalnız mektebin değil, bütün beynin en ehemmiyetli bir şahsı. Yusuf Efendi bir Mevlevi şeyhiymiş. birkaç sene evvel hastalanmış zavallı adamcağızda galiba verem varmış. Doktorlar bulunduğu memlekette kalırsa öleceğini söylemişler. Dul bir hemşiresiyle beraber 2 sene evvel beye gelmiş. İki kardeş kendi kendilerine küçük sessiz bir evde yaşıyorlarmış. Bu küçük evi bilenler söylüyorlar. Bir musiki müzesi gibiymiş. Her çalgıdan, her sazdan varmış. Zaten Şeyh Efendi meşhur bir bestekar. Öyle parçaları varmış ki insan onları ağlamadan dinleyemezmiş. Kendisini ilk defa soğuk, yağmurlu bir günde gördüm. Teneffüste talebelerimle beraber bahçeye çıkmış, onlara yepyeni bir top oyunu öğretmek bahanesiyle biraz oynamış, eğlenmiştim. İçeriye girdiğim vakit siyah önlüğüm ıslanmıştı. Arada şunu da söyleyeyim ki benim kendi icat ettiğim bu kıyafet mektepte yavaş yavaş yayılmaya başladı. Hatta talebelerim arasında bile. Müdür efendi bunun rengine itiraz ediyor. Müslüman kısmına kara giymek yakışmaz, yeşilden yapılmalı diyor. Ama leke olacağını bahane ederek aldırmıyoruz. Muallim odasında kocaman bir çiniz soba yanıyordu. İki duvar köşesiyle bu soba arasındaki aralığa girerek ayakta durmuş, ellerimi önlüğümün ceplerine sokarak üstümü kurutuyordum. Kapı açıldı, içeriye 35 yaşlarında ince uzun boylu bir efendi girdi. O bildiğimiz siviller gibi giyinmişti. Böyle olduğu halde bahsedilen Şeyh Yusuf Efendi'nin mutlaka bu zat olduğunu anladım. Mektepte onu çok seviyorlar. Arkadaşlar hemen etrafını aldılar, paltosunu çıkardılar. Soba borusunu kendime siper ederek ona bakmaya başladım. Halim tatlı bir adamdı. Süzgün yüzünde ekseriya ölmeye mahkum hastalarda görülen renksiz, nazik, şeffaf bir beyazlık vardı. İnce sarı sakalı, açık mavi gözleri bana pansiyonun loş dehlizlerinde mahzun mahzun gülümseyen İsa resimlerini hatırlattı. Hele söz söyleyişi doyulmayacak kadar tatlıydı. Bu halim tatlı seste belli belirsiz bir şikayet ahengi vardı. Hani hasta çocukların sesinde duyulan o mahzun gizli şikayet. Etrafında bir daire çeviren arkadaşlarıma bir türlü bitmeyen yağmurlardan şikayet ediyor, açık havaları hırçın bir sabırsızlıkla beklediğini söylüyordu. Bir aralık gözlerimiz birbirine tesadüf etti. Köşenin karanlığında beni biraz daha iyi görmek için hafifçe gözlerini büzdü. "Kim bu küçük hanım, talebelerimizden mi?" diye sordu. Arkadaşlarım hep birden bana döndüler. Vasfiye gülerek, "Affedersiniz beyefendi," dedi. "Takdim etmeyi unuttuk. Yeni Fransızca muallimimiz Feride Hanım." Bulunduğum yerden başımla selamladım. "Büyük bestekarımızı tanıdığıma çok memnun oldum efendim," dedim. Sanatkarlar böyle cümlelere karşı pek hassas oluyorlar. Beyaz teninde bir pembelik uçtu. Ellerini ovuşturarak boynunu büktü. "Bendeniz bestekar sıfatına layık olacak bir eser vücuda getirdiğime kani değilim. Birkaç parça eserimde küçük bir meziyet varsa o da Hamid, Fikri gibi bazı büyük şairlerdeki ilahi melali samimi bir sesle ifade etmesinden ibarettir," dedi. Hülasa bu Yusuf Efendi'yi bir ağabey gibi seviyordum. B. 7 Nisan. En büyük bir emelime daha kavuştum. Dünden beri güzel, küçük, temiz bir evim var. Bunu bana Allah razı olsun Hacı Kalfa buldu. Kendi evine 2-3 dakikalık mesafede aynı semtin kenarında 3 odalı mini mini bahçeli şirin bir evciyiz. Daha iyisi bunu bana içinin eşyalarıyla beraber kiraladılar. Munise'de ben de dün çok neşeliydik. Sözde biraz temizlik yapacak, eşyayı düzeltecektik. Ne gezer. Gülmeden, birbirimizi kovalamaktan, alt alta üst üste boğuşmaktan göz açamadık ki. Hele bir çare Munise gözlerine inanamıyor, kendisini saraya girmiş zannediyor. Sadece mazlum, çoban Mehmet'in verdiği keçinin ismini mazlum koyduk. Bizi epeyce korkuttu. Bu yaramaz açık kalan mutfak kapısından bahçeye, oradan dereye inen bayıra kaçmış, aşağısı minare boyu var. Allah esirgesin, hafifçe ayağı kaysa doğru dereye düşecek. Hoş, bu şeytan mahluklar ayaklarını basacakları yeri benden iyi bilirler ya. Neyse, içeri alıncaya kadar epeyce yürek üstünü çektik. Evet, evimizden çok memnunuz. Munise taşlıktaki mavi çinilere ayağını sürüyor, duvarda çiçek resimlerini elleriyle seviyor. Yalnız akşamüstleri ortalık kararırken biraz mahzun oluyoruz. Komşu evlere ellerinde mendillerle babalar, kardeşler geliyor. Bizim kapımızı bu saatlerde hiç kimse çalmayacak. Bu daima böyle olacak. Bu memleketin öyle güzel bir baharı var ki her taraf yemyeşil. Bahçemde renk renk çiçekler açıyor, odamın pencerelerine sarmaşıklar tırmanıyor. Hele bahçemizin önündeki dik bayır adeta bir zümrüt çağlayanı. Bu dalgalı yeşillik içinde gelincikler taze yaralar gibi kanıyor. Bütün boş günlerimi bu bahçede Munise ile koşmaca oynamak, ip atlamakla geçiriyorum. Yorulduğumuz vakit ben resim yapmaya başlıyorum. Munise keçisiyle beraber çimenlerin üstüne uzanıyor. Resim merakı bende yeniden uyandı. Birkaç günden beri Munise'nin sulu boya bir resmiyle uğraşıyordum. Yaramaz kız, uslu dursa çarçabuk bitecek. Fakat pozdan pek sıkılıyor. Başında kır çiçeklerinden bir çelenkle, çıplak kollarında keçisiyle karşımda oturmak ona pek güç geliyor. Ara sıra mazlum hırçınlık etmeye, uzun ince bacaklarıyla debelenmeye başlıyor. O vakit Munise, "Abacım, vallahi ben durmak istiyorum ama mazlum durmuyor. Ne yapayım?" diye kaçıyor. Bazı kızıyorum parmağımla onu tehdit ederek. "Ben senin şeytanlığını anlamıyor muyum sanıyorsun? Sen hayvanı mahsus gıdıklıyorsun." diyorum. Mektepteki derslerim galiba fena gitmiyor. Müdür efendi benden çok memnun. Yalnız gülmeyi fazla sevdiğim için ara sıra darılıyor. "Kalpatanı sana da getiririm ha," diyor. Ben yalandan surat ediyorum. "Ne yapayım hoca efendi? Üst dudağım bir parça kısa da ciddi durduğum vakit bile gülüyorum sanıyorsunuz," diyorum. Müdür efendinin nedense lisan derslerine muhabbeti var. Kendisine eski bir alfabe kitabı bulmuş, ara sıra heceliyor, bana kelimeleri sorarak manasını kurşun kalemiyle kitabın kenarına işaret ediyor. Şeyh Yusuf Efendi ile ahbaplığımız çok ilerledi. Bu nazik, mahzun hastaya bayılıyorum. Sesinin o gizli şikayetiyle öyle güzel, ince şeyler söylüyor ki. 10 gün evvel tuhaf bir vaka geçti. Mektebin kullanılmayan eşya ile dolu metruk bir salonu var. O gün bir ders levhası almak için o salona girmiştim. Pancurlar kapalı olduğundan buraya adeta bir akşam karanlığı basmıştı. Etrafıma bakınırken köşelerden birinde gözüme toza toprağa bulanmış bir eski ork ilişti. Birdenbire gönlümde tatlı ve mahzun bir ihtizaz uyandı. Çocukluğumun mesut günleri bir orgun çaldığı ağır, derin ilahiler içinde geçmişti. Unutulmuş bir dost mezarına yaklaşır gibi